Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Bölüm no 91 olacağız galiba.
100. bölümü
9 kaldı.
Başladı. Güzel, tam yaz aylarına denk gelecek. Güzel bir Nero buluşması yaparız. Caddebostan Nero buluşması.
2 ay sonra falan oluyor 100. bölüm.
Haziran.
Evet, ne var ne yok?
Endişeli, meraklı bir bekleyiş var. Referanduma haftaya pazar biliyorsun, yarın değil. Biz bugün cuma. Nereye şaşırdım ya. Cuma akşamı saat 9 oldu.
Aslında bu referandum öncesi bizim son programımız mı oluyor?
Evet.
Evet. O yüzden lütfen oylarınızı kullanın. Memleketimiz için.
Varsa, özellikle genç arkadaşlar, çok sözünü kestim ama üniversitede okuyan genç arkadaşlar gerçekten hiç tembellik etmesinler ya da böyle gitmemeyi düşünen herhangi bir sebepten ötürü mutlaka bir oy bir oydur deyip gidip oy kullansınlar.
Evet. Bizim istemediğimiz oy da kullanacaklarsa gitmeseler de olur.
Yani demokratik kimliğimizi gene koruyarak da önemli olan işte
ne yani kısaca evet kullanacaksanız gitmeyin. Onun dışında başka Türkiye'mizde bir şeyler var mı?
Onun dışında Türkiye'den değil bizde bir şey var. Şöyle Patreon sistemini kurdum.
Kurdun da.
Bağışım payım.
Birincisi zannediyor ki herkes.
Batuhan Bey var. Batuhan Bey bize bağışta bulunmuş.
Patron İlk veriyor. Ve tek kişi.
İlk ve tek kişi. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bence bir kişi çok güzel bir motivasyon oldu.
Benim yüzümü kara çıkardı Batuhan Bey. Ben ki hiç kimse olmayacağını öngörüyordum.
Yok ben mutlaka birilerine güveniyordum. Çıkar belki birileri diye. Şimdi daha bir şekle, motivasyonla çalışmalarını sürdüreceğiz.
Valla bizde kıyaslandığında girişimci muhabbeti götürüyor valla. Bayağı bir 5
20 kişi mi? 500 kişi.
500 kişi yoktur da bir herhalde 100 kişi falan var herhalde ya da toplamda 50-60 kişi var. Tabii bunun bir de sürekliliği falan var. Ben hep buna çok istekli olmamanın sebebi Türk mantalitesinde böyle bir şey için bağış yapıp desteklemek çok Türkiye'de olan bir şey değil. Türk kültüründe olan bir şey değil. O yüzden de ben hiç motive değildim. Sonuçta biriz para işine içine gelince tabii bir istek tarafı olabilir. Yani insanlar ben bu işe buna para veriyorum bari belli kalitede olsun deme hakkın olur. Ki ben birçok yazılımda bedava olmasına rağmen mesela paralı versiyonu tercih ederim. Mesela bizim Zoho diye bir mail server kullanıyoruz, evet, 35 milimetrede. Evet, senede ikimize $50 veriyorum. Onun bedava versiyonu da var. Ama bir şey serverda bir şey aksadığı zaman bedava olan bir şeyde bir şey deme hakkın yok. Anlatabiliyor muyum?
Çok enteresan bir konuya. Yani senin bakış açın çok farklı. Sen mesela para veriyorlar ya da para veririm, daha kaliteli hizmet beklerim anlayışındasın. Ben şöyle mesela tam sistemi kurdum deniyorum dedim. Patreon hatta bilgi haberim bile yok.
Sistemi kurdun yani. Nasıl bir...
Çok azıcık bir desteğim oldu. Ben bütün her şeyi ben yaptım. Bir yerde takılmıştım. Orada Mehmet'in sayesinde ilerledim. Her neyse. Kimdi bir dinleyicimiz önerdi. Sağ olsun. Bir bakın olmaz mı olur mu öyle bir tartışma başlatınca ben aydım. Yoksa ben hiçbir zaman aklıma gelmiyordu ya da bunun için araştırmadım ki dur insanlar bana para verirler mi buradan ne yapayım diye. Ha öğrenince bir kere dur dedim bir kurayım yani belki gelir. O yüzden ben gene onu keyfi yapmış oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani benim kaliteli bir podcast sonuçta o para gelse de gelmese de ben bu podcast'e devam edeceğim. Ben böyle seninle sohbet edeceğim, güleceğim, işte tartışacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani İki defa kullandım. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. O yüzden ben öyle şey yapmıyorum. Para verdi daha kaliteli hizmet bekliyorlar gibi bir algı içinde değilim. Onlar istiyorlar para vermeyi. Diyelim dinleyiciler. Ben de podcast yapmayı istiyorum.
Anladım. Tamam.
Bağımsız birbirinden.
Evet. Onun dışında başka Türkiye'de bizde bir şey var mı bununla ilgili? Patreon'la ilgili söyleyeceğim bir şey.
Uykusuz geceler var. Poyraz'ın uyanma saatleri her sabah daha erkene geçiyor. 6, 5.50, 5.30 böyle geri gidiyor.
Ve bir daha uyumuyor.
Bir daha uyumuyor enteresan bir şekilde. Ve tabii ki biz de uyumuyoruz.
Türkiye'mizde başka bir şey yok. Dünyada kritik bir şey var mı? Bugün böyle Suriye Muriye var. Stockholm'da terör var. Dünyada da çok parlak bir şeyler olmuyor. Trump Murump aynen gidiyor. Yani öyle. Evet, kendi haberlerimize geçelim. Ama önce geçen haftadan bir haber. Söylemiştim, Tufan'la bir sohbetimiz olacak arkadaşımız. Bu Booking.com'la ilgili. Onunla ilgili olan kısa söyleşimi ilk bir dinleteyim. Ondan sonra devam edelim.
Tamam, süper.
Selamlar Tufan. Şimdi podcast'imiz, sen çok dinliyor musun bizim podcast'i bilmiyorum ama en son geçen hafta Booking.com'un kapanmasına haber yapmıştık. O vesileyle de dedim, hazır tanıdığımız birisi var. Küçük de bir oteli var. Anlat bakalım, bu ilk sen nerede ne iş yapıyorsun? Bir nedir bu otelin? Bir onu kısaca anlat. Ondan sonra ismini de söyle. Nasıl olsa podcast topu 2500 kişi izliyor bizi.
İsmim Tufan. 20 küsur sene profesyonel çalıştım ben. Ondan sonra Selimiye'de ufak bir arazimiz vardı. Rahmetli pederden kalma. Oraya 6 odalı ufak bir butik otel açtık işte. Ön tarafta restoranı, plajı var. Arka tarafta 6 tane odamız. Bir de işte yelkenli teknemiz, yelken dersi vermeyi falan düşünüyoruz.
Yani kaçıncı sene ne oldu bu oteli açıldı?
Bu 3. yaz olacak.
3. yaz olacak. Evet, oldukça yeni.
Aynen öyle. İlk sene 4 odayla başladık. Sonra 2. sene 6 odaya çıkardık. Şimdi 3. sene restoranı biraz geliştirdik. İşte tekneyi ilerletiyoruz. Ufak ufak büyümeye çalışıyoruz.
Hayırlısı. Şimdi anlat bakalım, bu Booking.com olayı tam olarak nedir? Size nasıl bir etkisi var?
Aslında bizim otelimiz çok küçük olduğu için, yani benim söyleyeceklerim burada diğer otellerin söyleyeceklerinden farklı olabilir. Ben sadece kendi benim otelime göre görüşümü yansıtıyorum. Valla aslında bakınca devletin yaptığını çok da yanlış görmüyorum. Yani Booking.com'u vergi vermediği için bir şekilde cezalandırması doğru. Daha doğrusu bu kaçırdığı vergiyi alması lazım Booking.com'dan. Ama yapış tarzını çok yanlış buluyorum. Çünkü bu sektörde sadece Booking.com yok. Expedia var, başka firmalar var. Bunların hepsi benzer şeyi yapıyor. Yani olan da nedir? Sonuçta bütün bu rezervasyon firmaları müşteriyle otelin arasına giriyor. Oradan belli bir komisyon alıyor. Şimdi bunu Türk firma yapıyorsa, Türkiye'de yaptığı için atıyorum 100 liralık rezervasyonun 15 lirası bu aracı firmaya gidiyor. O aracı firma Türkiye'de yerleşik firma ise 15 liranın vergisini veriyor. Ama Booking.com gibi firmalar bu faturalandırmayı yurt dışından yapıyor. Yabancı firma üzerinden yapıyor. Öyle olunca bunun vergisini Türkiye almıyor, alamıyor. Ama yani Booking.com'u kapatmak bir çözüm değil ki. Şimdi bizim yerimiz Booking.com'a muhtaç değil. Çünkü az odamız var. Bir şekilde rezervasyonlarımızı alıyoruz. Ama 300 odası olan, 200 odası olan bir yer belki Booking.com'a gerçekten ihtiyacı var. Yani kapatmak çözüm değil. Bir şekilde vergisini alabilmesi lazım devletin başka yöntemlerle.
Bir de sanırım otel keşfetmek falan. Yani ben bir önceki programda Booking.com otellerin Google'ı gibi. Hani yeni bir yer bulmak istersen de çok oraya bakıyorsun. İşte insanların yorumlarına falan okuyorsun. Öyle bir başka mecra da yok. Hani bedavaya bunu yapan, gidip de insanların hani gidip de yorumlarını yazdığı bir yer yok.
Aslında o yanıltıcı. Yani Booking.com kendi, yani Booking.com'un ticari bir işletme olduğunu asla unutmamamız lazım. Tamamıyla kendi çıkarlarını gözetir. Yani şimdi bizim otelimiz %15 komisyon veriyor Booking.com'a, veriyordu. Ama 300 odasının 150'sini Booking.com'la dolduran bir firma %35, %40 marj verebilir. Böyle bir durumda Booking.com ilk önce o oteli listeleyecektir. Yani açıkçası son kullanıcı açısından da Booking.com yanıltıcı olabilir.
Ama gene de yorumlar yazıyor. Mesela sen bir otel buldun diyelim, Selimiye'de senin otel. Selimiye'deki otelleri incelerken insanlar neler yazmışlar, otelle ilgili ne sıkıntılar çıkmış falan diye öyle bir bakıyorsun şey olarak. Ne yorumlar nedir diye.
Tabii yorumlara bakıyorsun ama yani orada Booking.com'u bilmiyorum ama mesela TripAdvisor var. TripAdvisor'ı çok net biliyorum. TripAdvisor'da yorumları belli şekilde manipüle edebiliyorsunuz. Bazen silebiliyorsun. En kötü yorumlardan iki tanesini ayıklayabiliyorsun. TripAdvisor'a mesela oteller üye olabiliyor. Aylık para verebiliyor. İşte 200 TL'den 300 TL'den senelik çarpın 12 ile bu şekilde oteller üye oluyor TripAdvisor'a. Şimdi bir otel niye TripAdvisor'a üye olur ki? Kendi notunu ve yorumlarını bir şekilde
kontrol etmek için.
Tabii. Yani bazı yapılan yorumlar çıkmıyor TripAdvisor'da mesela. O yüzden sanal ortamdaki, internetteki her şey gibi tüm bu siteleri de dikkatli kullanmak zorunda herkes. Hele bir de ticari firma oldukları zaman mutlaka ve mutlaka kendi ticari amaçlarını gözetecekler, ön planda tutacaklar.
Anladım. Son soru. Peki Foursquare'de falan da mı aynı şekilde çalışıyor? O da mı aynı mantıkta mesela?
Foursquare'i bilmiyorum. Yani benim tecrübemin olduğu siteler işte Booking, Expedia, TripAdvisor.
Anladım.
Bunları biliyorum. Yani bilmediğimi söylemeyeyim şimdi.
Tamam. Peki bunların içinde en çok rezervasyon hangisi üstünden geliyor size geldiğinde?
Valla genelde Booking.com en popüler olanı. Kullanımı çok kolay Booking.com'un. Büyük bir ihtimalle o yüzden. Expedia'nın da yan siteleri çok fazla. Expedia.com'dan bir şey çıkmasa bile işte başka affiliate siteleri var. Onlar üzerinden çalışıyor. Yani otellerin aslında yapması gereken en önemli şey bence bu Booking.com, Expedia, bunlara muhtaç olmadan kendi kendine rezervasyonlarını yapabilmeleri. Bazı rezervasyon motorları var. Kendi direkt web sitenize basit bir kodla monte ediyorsun. Sadece yüzde komik bir percentage'le bir oranla kendi sitenden kendi rezervasyonunu alıyormuş gibi alabiliyorsun rezervasyon.
Ya onu yaparsın da işte en büyük sıkıntı o tarz işlerde işte otelin keşfedilmesi. Yoksa ben senin oteli Vira Demir'i bildikten sonra açarım rezervasyonu yaparım zaten de.
Onu da genelde Google Ads'le yapmak en mantıklısı. Yani mutlaka her otelin cezbedici bir yanı var. Yani bizimki deniz kenarında, denizi çok güzel. İşte köyü çok güzel, Selimiye köyünde. Ama başka otellerinde başka özellikleri var. Ne bileyim Şirince'deki şarap tadımıyla çok meşhurdur mesela, attım. Ona göre Google Ads anahtar kelimelerini seçerse çok kolay böyle seçilmiş misafirleri kabul edebilir gibi geliyor bana.
Tamam. Oldu. Çok teşekkürler. Senin başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet. Tufan'ın yorumlarını dinledik. Aslında Tufan hani dediğimiz gibi çok böyle büyük bir otel olup da çok Booking.com'a bağlı değil ama bağlı olan otellerde olabilir. Bizim devletin burada haklı olduğu taraf vergi konusu. Ama Türkiye'deki sorun şu: bir şey olmayınca onu yasaklama yoluna gidiyor. Al kardeşim vergini yani.
Düzenle yani.
Evet. Mesela Avrupa Birliği Apple'a bilmem ne ceza kesiyor. İşte tam vergi kaçırdın diyor, ceza kesiyor. X bir şey oluyor, vergi kaçırdın veya da vergini ödemiyorsun diyor, ceza kesiyor. Türkiye kapatıyor. Yani bu saçma sapan bir şey. Bir de yine Tufan'ın belirttiği gibi bunun bir tek Booking.com'u yok. Bir sürü Expedia'dan Trivago'ya kadar firması var. Bunları senin kapatman senin kendi turizmini baltalıyor. Senin burada yapacağın bir cezalandırma veya da bir adam işletmesini devam ettirsin ama aynı zamanda sen de vergini toplayacak bir çözüme git. Hı hı. Bunu kapatarak zorlama yoluna gitmemek lazım. Sen turizm sektörünü bu şekilde baltalıyorsun çünkü artık turizm buradan akıyor. Yani kimse Booking.com kapandı diye işte Bağdat Caddesi'ndeki Acenta'ya gidip tatilimizi oradan ayarlayacak halimiz yok yani.
Bu devir değil.
Evet.
Evet. Bir de bizim bu haftaki podcast'imiz daha çok böyle röportajlar üzerine. Ufuk arkadaşımızla hani dronlarla ilgili kendisi ses kaydı çekip göndermiş.
Evet.
Onun şimdi yeni bir oyuncağı var, bir drone'u.
Evet, çok güzel Mavic Pro'su var. Yani şu andaki piyasadaki en iyi drone'lardan biri aslında. Pratik ufacık bir şey yani boyut olarak şu boyutta falan bir şey açılıyor gidiyor. Yani yanında hemen kemerine asabileceğin boyutta bir drone ve çok 4K video çekme özelliği falan var.
Yok, videolarını evet görüyorum. Gayet başarılı, güzel, eğlenceli.
Evet, o da o konunun
birkaç yorumu var.
Evet, birkaç yorumu var. Onu da programın en sonuna ekleyeceğim. Ufuk'un yorumlarını. Hani o da artık bu hobi olarak girip biraz da sanırım sonuçta kendi işi de daha önce programımıza da çıkmıştı. Düğünle falan eşleştirecektir. Sonuçta ticari lisansını da almış sanırım. Çünkü onun için lisans almak gerekiyor. İşte onu da anlatıyor programında. Sonuçta mantıklı bir şey. Sen bu işten para kazanıyorsan bütün kurallarını bilmen lazım. Başkalarına zarar vermek de çok kolay. Yurt dışında ölümlü vakada oldu sanırım. Kafasına birinin çarparak. Dur onu tabii.
Biz sahil yolunda yürüyüş yaparken görüyoruz.
Evet.
Çok uçuruyorlar ama onlar daha profesyonel değil.
Değil. Evet ama öyle izliyorlar. Evet.
Martıları çok ürkütüyor, kaçırıyor. Onu fark ettim ben yürürken.
Bir de İstanbul çok uygun bir yer değil yani drone uçurmak için. Yani biraz da kalabalığın burada zaten UFO'nun anlatımında kurallarını dinleyeceğiniz zaman göreceksiniz. Kalabalığın olmaması lazım. Sonuçta insan yapısı bir makine. Her an durup direkt çakılabilir. Kalabalık mekanlarda da birine çarpma ihtimali yüksek.
Tabii. Bir de daha çok dronlarla ilgili benim hani duyduğum ve okuduğum hani özel alanların hani kamusal alan var ya, burada da özel alanların ihlali, işte yatak odasının penceresinin önünde bir çekim yapılabilir yani drone'da gözetleme amaçlı. Hı-hı. Bunlarla ilgili sınırlamalar var.
Onlar var. Yasak bölgeler var.
Askeri
alanlar, havaalanları, çünkü bir uçağın çarpma ihtimali çok. Sonuçta uçak alçaldığı bir mesafe. Sen drone'unla uçağın motoruna girerse drone'un tam iniş esnasında.
Evet, riskli bir
çok hareket. Riskli. Programımızın sonunda UFO'nun sesli mesajını da sizlere dinleteceğiz.
Önce sen başlamak ister misin?
Tamam, başlayalım bakalım bende neler var. Ben de bir Washington Post'tan, ben şimdi Hürriyet'i bıraktığım için online yayını sen de bırakmış oldun. Şöyle bir ana sayfaya internetten şöyle web üzerinden hızlı bir bakıyorum ama
zaten Twitter'dan da
Hürriyet'in web sitesi bu kadar kötü olabilir. Hani çok magazinsel bir ana sayfası var. Tabii böyle olunca da New York Times, Washington Post ve Wired dergisini takip etmeye başladım. Washington Post'tan bir haber. Şimdi Washington Post'tan bir haberim var. Booster Redux, Pittsburgh High School, ortaokul yani aslında bizdeki ilkokul, ortaokul seviyesinde. Kansas'ta bir okulmuş. Bu okulda okul gazetesi çıkıyormuş.
Evet.
Çok klasiktir. Türkiye'de hala lisede var mı, var mı?
Üniversitede çıkartıyorduk.
Ortaokul lisede de şey vardır aslında, duvar panosu gibi çıkartılır, gazetene asılır falan. Tabii oradaki okul kültürüyle buradaki biraz farklı. Okul gazetesi, şimdi okula yeni bir müdür atanıyor. Amy Robertson diye, 6 Mart'ta. Okul gazetesi de ne yapıyor? Bu müdürün geçmişine, hani okulumuza yeni müdür geldi, geçmişini araştırmaya başlıyor. Hı hı. Hani işte referans, gittiği okullar falan.
İşe alındıktan sonra mı, alınmadan mı?
İşe alındıktan sonra okula başlıyor. Okul müdürüyle ilgili bir yazı hazırlamaya karar veriyorlar. Ama inanmazsın, hani bizde de sahte öğretmen çıktı ya.
Hadi gerçekten.
Ve araştırmaya başladıklarında bazı şeylerin
çelişkili,
çelişkili olduğunu görmeye başlıyorlar. Ve bunlara baskı gelmiyor şey olarak. Çok araştırmayın ama Amerika'daki okul gazetesinde çalışanın da normal gazeteci sayılıyormuş. Dokunulmazlığı varmış. Evet.
Enteresan.
O da bir gazeteci sayılıyormuş. Neyse, sonunda müdür istifa ediyor. Yani sayeden referansların hayal ürünü olduğu. Yani bazı okulları mezun olmuş ama mesela işte master diyelim vesaire, onların hepsinin sahte olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Zaten gazete çıkmadan da müdür istifa ediyor. Anlıyor bunun yayınlanacağını ve durduramayacağını.
Olacak işte.
Uzun bir yazı. Washington Post'ta kutlama tweet'i atıyor. Yani bir okul öğrencilerinin böyle bir şeyi ortaya çıkartıp araştırarak buldurup
ama müdürü... Ama iş alanları falan biraz yani burada sorguya çekmek lazım. Düşünsene, esas bu soruştu. Yani bu yapılması gereken bu. Değil mi? İşe alan kişiler de.
İşte yani. Var mı sende başka haber? Ben gene devam edeyim mi?
O kadar mizir değilim. Dur, haberlerim var. Ben biraz Bugün son dakikaya kaldım da Poyraz'la çok ilgilenmek zorunda kaldım. Hiç uyumadı bugün. Sadece 30 dakika uyudu. Onun haricinde annesi ilgilenmek zorundaydı. Şimdi şöyle, benim haberim Medium'da. Enteresan bir haber. Diyor ki beni yetişkin yapan, adult yetişkin yapan 9 kitap diyor. Şimdi kitaplara baktım. Bu kitabın hiçbir tanesini okumamışım. Ama kitapların isminden ziyade o kitaplardan alınan ya da kitabı anlatan bir iki böyle cümlelik kısa özet, işte böyle hani atasözü gibi burada ifadeler var. Onlar çok daha enteresan. Şimdi ben geçeyim. Bu 9 kitabı tabii ki burada tek tek hani saymayacağım. Ama birkaç tane örnek vereyim. Mesela The Laws of Simplicity, John Maeda'nın bir kitabı var. İşte sadeliğin
kuralları, yasaları.
Evet, yasaları şeklinde. Mesela burada diyor ki work is easy when it's just work. Sadece işse o zaman diyor yaptığın iş hani kolay olur. Ama it's much harder when you actually care. Gerçekten ona hani
ihtimam gösterdiğinde,
özendiğinde daha ağır bir zor hale gelir diyor. Mesela ben şu an sana çok gözlemliyorum onu. Hani şevkle, büyük bir motivasyonla yeni işine birkaç senedir böyle uğraşıyorsun. Ve çok da care ediyorsun. Çok ihtimam gösteriyorsun her detayı. Ve hani Turkcell'deki git gel toplantıya gir. İşte o basit değil yani. O kadar basit değil. Orası çok kolaydı. Bitiyordu yani, sen eve geldin değil mi artık?
Tabii.
Ama burada sanki bir 24 saat devamlı bu işin nesin? Akademisyenlik de böyle bir şey biliyorsun. Zamanı, mekanı, yeri yok. Özellikle doktora yazan, tez yazan kişilerde varsa dinleyenler anlarlar. Switch diye bir kitap var. Sonra benim dikkatimi çeken burada çok doğru Financial Peace diye bir kitap. Dave Ramsey'nin önermişler. Şöyle money isn't everything, money management is diyor. Çok çok doğru. Yani işte paran
para her şey değildir.
Her şey değil ama onu
para yönetimi yani, ise öyle. Evet. Para yönetimi her şey.
Aynen öyle. İşte The Rich Employee, The Bridge to Terabithia diye bir kitap var. Bir de Seth Godin, tanıdığım tek yazar da bu. Bunun ben başka kitaplarını okumuştum Seth Godin'in. Bu kitabını okumadım ama bunlar işte yetişkin olmak konusunda yardımcı oluyormuş. Medium dergisi öyle söylüyor.
Evet. Bari sen böyle hani girişimcilik falan dedin. Ben şimdi şöyle bir şey var. Ben de Medium'u takip ettiğim için.
Ben herkesi böyle doldula götürüyorsun. Ben işi bıraktım, siz de bırakın diye.
Bu şöyle, herhalde Medium benim bunları tıkladığımı gördüğünden bana sürekli bu tarz şeyleri öneriyor. Ama bu seferki tersinde. Yani sen diyor ki, evet diyor. Bak, why quitting your job to chase your dream is a terrible idea. Hayalinizin peşinden koşmak için İşinizi bırakmak niye çok kötü bir fikir? Hı. Burada anlatılan şu.
Şu nedir?
Diyor ki sizin böyle hayalinizdeki bir işle karşılaşabilirsiniz ve bir anda hadi ben o işin peşinden gideceğim diye atılmak isteyebilirsiniz. Ve direkt bu atılmayı yapmanız sizin için çok büyük bir hata diyor. Her şeyin bir hazırlığının olması gerek diyor. Aslında sizin çevrenizde görüp de başarılı olanların hepsi bunun çok öncesinden bu işe başlamışlığı var diyor.
Ben sana hep ne diyorum? Eğer birisi böyle bir girişimci olduysa, bir işte iş kurdu. Senin şu Ankara'daki neydi hani o firma? Hep unutuyorum adını. Çok benim özendiğim vardı ya. Böyle icat geliştiriyorlar bir şeyler.
Edelkrone.
Edelkrone. Şimdi o adamcağızın örneğin kurması için yani mutlaka bir yerden ya bir gelir vardır ya bir rahattır, aileden zengindir ve onu çok iyi fırsata çevirmiştir. Çünkü her aileden zengin bu, olan da böyle oturuyor o, ondan sonra.
Bak o senin anladığınla onun anlattığı çok farklı. Şimdi.
Hayır, ama mutlaka hayatını bir şekilde kolaylaştıran.
Hayır,
bir
şey o zaten vardır. Sinemacı. Sinema kendisi film çeken birisi, yönetmenlik yapıyor ve parası yetmediği için veya da hayalini kurduğu aletleri kendi yapmaya karar veriyor. Kendisi için yaptıktan sonra başkaları da istiyor ve bir iki yapmaya başlıyor. Daha sonra da prototipler yapıp daha yüksek üretimlere geçiyor. Hatta ilk şeylerini gösteriyor. İlk evet. üretim kutularını aile aynı evdeki bizim yemek masası gibi bir şeyin çevresinde millet orada vidalıyor. Yaptırmış, tornadan çıkarttırmış. Millet şey yapıyor. Evde kuruyorlar, paketliyorlar falan. Burada da söylediği biraz ona benzer bir şey. Diyor ki mesela işte Microsoft'un sahibi Bill Gates daha ortaokul lise zamanında kodlamaya başlamış birisi diyor. Yani bilgisayar programlama. Yani bir anda üniversite Harvard'da sanırım Harvard'da yarıda bırakıp Microsoft'u kurma. Yani bir anda kuruyorsun ama bir bazı var. Hani bu kimdi? Malcolm Gladwell'de 10 bin saat yani bir şeyle ilgili hani bir şey uzman olman için en az 10 bin saat geçirmiş olman lazım diyor. Kısaca diyor ki çevrenizde böyle büyük başarılar yapmış kişilere özeniyorsanız çok yanılıyorsunuz. O kişilerin arkasında adım adım adım adım o hedeflerine doğru gidecek işler yapmışlardır. Hani bir işte çalışıyordur ama akşamları o iş öteki işle uğraşıyordur. Hafta sonunu onunla geçiriyordur. Para biriktiriyordur. Şudur budur. Sen bir anda bunu bu büyük adımı atarsan birincisi insanda bir stres oluşur diyor. Ve ilk yenilginde çünkü sen artık bir para kazanamayan birisin. Büyük bir kriz çıktığında o stresin daha da artar. Ve bunun sonucu diyor genellikle görülen işte bu hazırlıksız olan kişilerde diyor. İlk stres sonrası vazgeçerler diyor. Çünkü zaten hazırlıkları yoktur diyor. Vazgeçerler ve normal iş hayatına geri dönmeye çalışırlar falan diyor. Çünkü hani bir şey bir anda başarılı olman çok mümkün olmaz diyor. Uzun bir yazı gene.
Ben de o zaman girişimci ruhu var ama o cesaret yok. Ben bunlardan çıkardım. Mesela ben anca Hakkı gibi falan olacağım da bizim arkadaş var ya. Ha benden çok güzel girişimci çıkar. Mesela benim 3 dairem olacak. Anlatabiliyor muyum? Ben bunun bir tanesini satarım. Çok güzel bir işe yatırırım. Ama bütün fizibilite planını her şeyini yaparım. Hani adım adım gene. Ama iki dairemin kenarda olduğunu bilmek bana güven verir, o stresimi. Ha iş olmadı, yürümedim. Ha hop o defteri kapatırım, bir daha da açmam. Yani benim böyle cesaretim, hani girişimcilikte bu şekilde.
Sen hep kapitale bağlıyorsun girişimcilik.
Ben kapitale bağlıyorum. Hani fikrim de olsa ne yapayım onu böyle görmem lazım. Ne kadar satacak, ne kadar müşterisi çıkacak o ürünün ya da o fikre kim ne kadar para yatıracak. Biraz daha böyle garantici ben hareket ediyorum sanki. En azından kendim biliyorum.
Mesela şimdi Google.
Ben o strese dayanamam ama. Kalbim kalpten giderim.
Anladım. Mesela Google'ı örnek vermiş. Yani bir sürü Apple'ı var, işte Microsoft var. Google'da mesela insanlar diyor ki iki ortağı var onun. Larry Page ile Sergey Brin diye. Google'ın kuruluş tarihi diyor 1996 diyor.
Abi üniversiteye girdiğim sene.
1996. Rakiplerine erişmesi 8 yıllarını aldı diyor. 8 yıl.
Google'un ne rakibi varmış?
O Yahoo'ydu.
Ha Yahoo, tamam. Pardon.
Düşün kurulduğu 96 8 yılda anca rakibine yetişmiş. Hani arka planda sen herkes şu anda Google çok büyük diyorsun.
Kaldı 5 sene Mehmet. Koray Birant'a yetişmemiş.
Ama Koray Birant farklı bir kulvarda o moda sektöründe ama.
Sen o zaman sektöründe teksin.
Yok var bir sürü. Kim Türkiye'de.
Var? Emre Doğru mu var?
Emre Doğru var evet.
Bak nasıl biliyorum ben de artık. Tamam işte 5 sene sonra. Bak sonra Google Yahoo'yu da geçti.
Bu anlatıyor muyum? İnsanlar hep böyle bir şey duyduğu zaman Google çok büyük ama onun arkasını pek düşünmüyorlar. Ya da işte anca ilgilenen okuyunca öğreniyor ki bunlar 8 yıl uğraşmışlar. Çok uzun bir süre 8 yıl. Yani şu anda tamam 23 milyar dolar ediyormuş Google'ın değeri. 23 milyar dolar.
Evet.
Ama 8 yılda Allah bilir ne azaplar çektiler. Biz bilmiyoruz. Yani sonuçta garajda başlamış bir girişim.
Ya şu garajda ben de başlatacağım. Valla bizim evin garajına ineceğim orada belki.
Bizim evin garajı açık otopark.
Evet, ideal tabii. Tam kapalı böyle. Bildiğin dört köşesi kapalı garaj yani. Herkesin bir yeri de var Mehmet. Orada bir kurarız masayı. Bir fikir çıkar yani kesin.
Mesela çok son olarak da şunu söyleyeyim. Bill Gates de Microsoft'u 1975'te kurmuş. ilk kontratını alması IBM'den almış ilk iş olarak yapmışı. 6 sene sonra almış şirketi kurduk. Yani sonuçta insanların dayanabilmesi gerekiyor. O...
Peki 6 seneye kadar nasıl gelir kazanmış? Ne yapmış? Bak şimdi bazı sorular var, bilemiyoruz.
İşte biz nereden kazanıyoruz mesela?
Birikimden mi? 6 sene birikimden mi yiyeceğiz?
Hayır. 3-5 bir şey geliyor. Sen işte okul. Yeditepe. Sağ olsun Yeditepe.
Yüksek akademisyen maaşları çok yüksek. İşte bak ben bu Patreon sistemi kurdum. Görünce çok heyecanlandım. Çünkü Volkswagen'in yeni elektrikli aracı var. ID. Buzz diye. Bu bildiğimiz hani eski Volkswagen minibüsler vardır ya, böyle karavan gibi.
Evet,
böyle
evet sizin vardı.
Ha, bizim vardı işte. Böyle bordo mu kırmızı mı hani artık o tonlarda. Ve ben çok hatırlarım. Çok babam da böyle hani sonuçta bizim geldiler hippie falan değillerdi ama hani bildiğim böyle takılırlardı yani. İşte kamplara giderler, bol gezerler. İçinde biz böyle abimle aramızda da 10 yaş fark var. Tabii ben daha böyle küçük çocuğum. Fotoğraflarımız da var. Altlı böyle ranza vardı. Altlı üstü kalırdık. İşte bir kamp yerine gittiğinde hani olur ya işte sen kendi masa sandalye hemen o karavanın önüne çıkartırsın. Ufak bir çadırını kurarsın. Çok güzel. Eskiden her şey çok nezihti. Böyle özlüyorum yani o günleri. Küçücük çocuk olmama rağmen. Çok keyifli anılarımız vardı. Şimdi Volkswagen hippie karavan yapmış bu karavanı. Ama elektrikli yapmış. Yeni bu konsept otomobiller kapsamında işte yapmış ve nostalji rüzgarları yaşatmak istiyormuş. Detroit'teki Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bu ilk sürümünü tanıtmış Volkswagen. Yüksek teknolojili elektrikli araç ve sıfır emisyon hedefi doğrultusunda geliştirilmiş.
Cezayı bir defa yediler, şimdi sıfır emisyon diye uğraşıyorlar.
Ama baksana şunun güzelliğine. Evet, güzel. Ben çok isterim yani böyle bir şey olsun ama sen araç kullanmayı sevmiyorsun. Hmm. Buradan atlayacağız, gideceğiz böyle.
Ama işte
oraya,
bu çok
oraya,
çok zaman gerektiren şeyler.
Ya emeklilik işi değil mi?
Evet, tam emeklilik.
Koyacağız, büyüteceğiz, okutacağız, iş güç sahibi yapacağız. Ondan sonra mı böyle bir
Hande yolunu arıyor şu anda.
Tamam. Şimdi bu elektrikli yenilenmiş ID. Buzz yeni versiyonunda pille çalışacak. İki motor kullanarak yaklaşık 430 kilometre yol kat edebiliyormuş. Yani buradan Ayvalık'a gidebiliriz çok rahat bu araçla. 369 beygir gücüne de sahip oluyormuş. 8 tane yolcu koltuğu, 2 bagaj bölmesi. Bu bütün aileyi taşır yani bu araç. İşte radar varmış, kameralar, ultrasonik sensörler. Bayağı bir teknolojiyi donatmışlar. Teknoloji. Akıllı telefonlarla bağlantı kurma, sürücüleri tanıma, bir sürü yetenekleri varmış. Görselleri ama dizaynı gerçekten çok güzel aracın.
Evet.
Rengin de fıstık yeşili burada.
O eski araçları andırıyor.
Andırıyor değil mi?
Evet.
Güzel. Direksiyonu...
Tabii bunlar konsept araç işte. Konsept araçlar böyle çok şey oluyor da gerçekten havalı. Üretime girip girmemesi çok... Ben o anlattığı bu Detroit fuarına bir defa katılmıştım.
Gittin mi?
Evet.
Yani güzel Mehmet.
Değişik bir fuar işte, çok konsept araç oluyor. Hani... Biz böyle bir tasarım öngördük falan. Ama o konsept araçların %90'ını bir daha da göremiyorsun. Onlar hani şey gibi moda gösterilerinde gelir ya. Hayır hayır, modellerin üstünde değişik kıyafetler görüyorsun, evet. Uçuk kaçık. Ama hiçbiri şey için değildir.
Dışarıda giyilecek,
giyilecek gibi değil. Değildir. Ya da işte yapılsa bile maliyeti o kadar yüksek olur ki kimse o fiyatları onu almayacağı için üretilmez. Ama orada firma neyi göstermiş olur? Bak ben böyle yaratıcıyım. Bu konsept otomobillerde aynı mantık. Bak ben bu kadar yaratıcı olabilirim diye.
Ama bazen ama işte
fiyatına bakar. Şimdi o derse ki o otomobil 1 milyon dolara çıkıyor. Ya da 500 bin dolara çıkıyor. Ha işte satmazlar. İşte bilmem bir sürü sensörler falan onun üstüne kar marjını da koyacak.
Sen onu bırak. Otonom sürüş yeteneği var. İşte, artı panoramik bir tavana da sahip.
İşte bütün bunlar hep maliyet. İşte sonradan öyle bir fiyat çıkıyor ki onun için yeterli bir pazar olmuyor. Konsept otomobillerin dediğim gibi %90'ı sadece fuarda gözükür, bir daha da ortaya çıkmaz. Ben o fuarda da bir sürü değişik konsept otomobil görmüştüm.
Hmm. Çok... Havamı attım burada diyorsun Detroit fuarına.
Bir defa 1996'daki Detroit fuarına.
96'da mı?
96.
Mehmetciğim ben üniversiteye girmiştim o sene ya.
Bak millet orada 96'da Google'ı kurmuş. Haberim ha. olsa San Francisco'ya gitsem ben garajın yanına beni de alın desem.
Bir küçük istihdam.
Ben bedavaya çalışırım 8 sene.
Evet. Artık yavaştan bitirelim mi?
O zaman ben bir son haberle bağlayayım.
Belki ben son haber vereceğim.
Benim haberim ama dronlarla ilgili.
Ha,
UFO'nun haberine bağlayacağım.
Ben o zaman bunu haftaya bırakayım.
Söyle anlat o zaman.
Yok bu da bir üründü ama haftaya çok merak uyandırmak istiyorum.
Evet zaten dinleyicilerden çok mailler geliyor. Keşke söyleseydi söylemedi. Şu anda içimizi yiyor. Ha, işte şeklinde.
Aynen ben buna inanıyorum.
Son haberim şöyle. Biliyorsun ya da bilmiyorsun. En güvenli bilgisayar hangisidir?
Apple.
Hayır.
Hiçbir risk girmiyor.
Hiçbir yere bağlantısı olmayan bilgisayardır. Yani internet bağlantısı olmayan bilgisayar.
Ya bana bir kere virüs kaçtı da.
İnternet bağlantısı olmadığı halde mi?
Sen yoktun o zamanlar hayatımda. Ben çok zorlandım. Ya o virüs çıkmadı. Artık en sonunda bilgisayarı falan attım yani. O kadar. Böyle insanı hasta ediyor. Devamlı yatay çizgiler çıkıyordu. Siliyorsun çıkıyor. Bir Word'de bir dokümanda bir şey yazacağım çıkıyor falan. Kabusum olmuştu. Artık dedim baba bu at sen bunu.
Anladım. Şimdi bazı kurumlarda gizli bilgilerin saklandığı bilgisayarların internet veya da network bağlantısı olmuyor. Tek başına bizim eski şey zamanında hatırlarsın ilk bilgisayarı aldığımızda masamızda duruyor. Word gibi yazıyorsun böyle şey yapıyorsun. Böyle bilgisayarlar tabii dışarıdan girmen çok zor. Birisi bir yol bulmuş ama şöyle bir şey yapıyor. Şimdi bu bilgisayarların çoğunda da Apple'da yok ama birçok bilgisayarda bir hard disk ışığı vardır. Yanar söner böyle hani çalıştıkça.
Evet.
Şöyle bir şey yapmışlar. Bir şekilde USB ile virüsü bulaştırıyorsun bilgisayara. Tamam mı? Bilgisayar da belli bir saatte o hard diskin ışını aynen yana söne yani bit şey gibi sinyal verir şeklinde şey gibi Morse alfabesi gibi düşün ama onun assembly language yani 1-0 olarak yanıp sönmesini sağlıyor. Yani hard disk içindeki bilgilere göre hard diskin ışığı gece yanıp sönmeye başlıyor. Yani dosyayı ışıkla göndermeye başlıyor. Ama bunu nasıl alacaksın? Bir tane drone uçuruyorsun pencerenin yanına. Drone kamerasıyla o şeyi yanıp sönmeleri kaydediyor. Ve bu sayede o bağlantısı olmayan bilgisayardan data çekmeyi beceriyorsun. Bununla ilgili bir video var. İlgilenenler...
Gerçekten merak uyandırdı.
Ha, görmek istiyorsun.
İstiyorum.
Tamam.
Peki... Yani ne bilgisi olursa olsun alıyor yani. O bilgiyi peki sonra öbür tarafa nasıl iletiyor?
Drone işte alıyor. Mesela diyelim ki bir şeyin nasıl istihbarat yani, örgütünün.
O ışık, o yanıp sönen ışıktan bilgi nasıl geçiyor drone'a?
Hani de Morse alfabesi olduğunu düşün. Nasıl şey yapıyorsun yanma sönmesini.
He tamam. Ha,
Tık tık tık tık tık tık hızlı hızlı yapıyor bu bütün
yani
kırpıştırmaları.
Bir dosya var, bir evet, folder var.
Evet.
O folder bak, içindeki her şeyi Morse alfabesine mi döküyor yani?
Morse değil, assembly language ama aynı mantık evet.
Bu saatler sürer.
Hız şuymuş.
Yani aklım almadı.
Saniyede 4 kilobit gidiyormuş. Biz mesela saniyedeki hızımız bir internet bağlantısında şu anda 50 megabit. Anladın mı?
Hı.
50 daha megabit tabii 50 megabit 50 bin kilobit eder. Bu 4 kilobit.
Peki bir şey diyeceğim. Drone aldı bunları. Sonra gitti. Öbür bilgisayara da mı aynı metodla aktarıyor?
Hangi bilgisayara? O zaten onu alırken bir yandan da dosya haline getirebilir ki.
He.
Bir şey artık gerek yok ki. Gerek sonuçta yok. Kendi içine datayı aktarmış oluyor.
Ay evet. Biraz saatin geç olmasından biraz yorgunluktan haberi anladım ama sistem bana biraz şey geldi. Uçuk.
Ama işte beceriyor millet insanları.
Biz ne yapıyoruz?
İşte bu şekilde de işte örgütlerden işte kurumlardan bilgi sızdırma. Yani en güvendiğin şeyden bile bilgi sızdırmanın yollarını buluyorlar. İşin ilginci ama üniversite olduğu için bunu sadece öğrenciler yapıp yaptıklarını afişe ediyorlar. Şimdi Ufuk'un dronlarla ilgili söyleşisine bağlayalım. Ondan sonra da programı kapatırız.
Geçen hafta dronlarla ilgili bir şeyler anlatmışsınız. Bu da bana Türkiye'deki drone dünyasıyla ilgili kısa dönemde edindiğim tecrübeleri sizle paylaşma gerekliliğini hissettirdi. Biliyorsunuz ben yaklaşık 2 ay oldu bir DJI'nin Mavic Pro modelini kullanmaya başladım. Gerekli lisanslar, ehliyetler falan biraz ondan bahsedeceğim. Türkiye'deki durumdan bahsedeceğim. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de drone kullanımı, yönetmelikler vesaire dünyayla kıyaslayınca gayet iyi durumda, şaşırtıcı bir şekilde. Daha doğrusu yönetmeliği olan ender ülkelerden biriyiz. Doğru düzgün yönetmeliği olan ve çalışan, büyük oranda çalışan diyelim, ender ülkelerden biriyiz. Amerika ile aşağı yukarı aynı dönemde çıkıyor yönetmelik. Bizde işte geçen sene Şubat ayında çıktı, 2016'da. Kapsamlı bir yönetmelik, başlangıçta fena değil. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü çatısı altında bu toplanmış bütün şey, yönetim. İhtiyaç da şuradan çıkıyor. Aslında bundan önce drone kullanımı tamamen serbest. İşte yönetmelik öncesi herkes kafasına göre uçuruyor. İşte kolluk kuvvetleri de bazen işte yasak diyor, işte ispatlı diyor vesaire falan. Böyle bir karmaşa halinde. En son soyadını vermeyelim. Aspet diye bir arkadaşımız 2015 yanılmıyorsam Atatürk Havaalanı üzerinde bir uçuş yapıyor drone'la. Bayağı akşamüstü kalıyor. Herhalde bir 15-20 dakikalık bir video çekiyor. İşte şeyin drone'un altından uçaklar iniyor, kalkıyor falan. Böyle video hala YouTube'da Crazy Drone Pilot falan diye öyle bir şey var. Türkiye'de herhalde kaldırıldı ama dışarıdan hala başka ülkelerde paylaşılıyor. Atatürk Havaalanı drone yazınca da linkinde paylaşırım, ilk sırada geliyor. Şimdi bu arkadaş tabii bu videoyu paylaştıktan sonra YouTube'da herkes izliyor, işte tıklanmalar falan artıyor. Tabii ki bunu işte şey, devlet hava meydanları da izliyor, havayolu şirketleri de izliyor. Diyorlar ki ne oluyor? Yani bizim uçuş bölgemizde başka bir şey uçuyor. Sonra mahkemeye veriyorlar bu arkadaşı. İşte alıyorlar falan. Sonra mahkemede de adam diyor ki yasak olduğunu gösterin bana haklı olarak. Bir şey yok. Karşılığında kanun maddesi yok. Adam havaalanının içinden uçurmamış. Dışarıdan uçurup havadan içeriye girmiş. Sonuçta beraat ediyor. Artı bir de aynı dönemde bir öğrenci yurdunda, işte İstanbul'da yine kız yurdunda drone'la röntgencilik gibi durumlar oluyor falan. İyice işler karışıyor. Ondan sonra bir yönetmelik ihtiyacı hasıl oluyor. Ardından da bu yönetmelik nasıl çıkarılır, kimler çıkarılır falan, birçok sivil kuruluş var bununla ilgili. Bunların işte yöneticileri, kullanıcılar, işte hocalar, üniversiteler falan hepsi bir araya geliyor ve güzel de bir yönetmelik çıkartıyorlar. Bir kere bütün dronlar kayıt altına alınmaya başlanıyor yönetmelik sonrası. Kayıt altına alınma da çok meşakkatli bir şey değil. İnternetten direkt işte drone'unuzun fotoğraflarını çekiyorsunuz 3 açıdan. Ondan sonra seri numarasını bildiriyorsunuz. Kendi bilgilerinizi giriyorsunuz falan. Ondan sonra sivil havacılık bunu işte şey yapıyor, onaylıyor. Ya da onaylamıyor. Ama genelde işte doğru bilgiler gelirse, mantıklı şeyler gelirse onaylanıyor. Ondan sonra drone'unuz resmi olarak kaydedilmiş oluyor. Ve bu plakanız, plaka çıkıyor. Şimdi bu aşamada acayip bir başvuru olmuştu. Binlerce başvuru olmuş. Sivil havacılığın mevcut faaliyet alanında işte her şey kayıt altına alınmış. İşte Kapadokya'daki balonlardan sivil uçuş yapan araçlara kadar sivil uçuş yapan araçlar artı işte yamaç paraşütü vesaire. Bütün bunlar tabii çok dronların yanında küçük bir rakam. Birden drone'un yükü bu bölümün üzerine yığılınca kilitlenmişler ve ayrı bir müdürlük bölüm açılmış. Hatta web sitesinde de ayrı bir lisans hava aracı bölümü var artık. Her neyse işte bundan sonra dronlarla ilgili kayıtlar alınmaya başlamış. Plakalar oluşturuluyor. Ve bu plaka aşaması ister hobi amaçlı kullan, ister ticari amaçlı kullan zorunlu bir durumda. Bir sonraki aşamada ticari amaçlı kullanıyorsan eğer ticari kullanım pilot ehliyeti alman gerekiyor. Hobi amaçlı kullanıyorsan sadece plakayı kaydetmen yeterli. Yönetmeliği de paylaşacağım linkini. İsterseniz meraklılar okuyabilir. Fena değil, kapsamlı bir yönetmelik ama çalışmayan birkaç maddesi var. Mesela üçüncü şahıslara sigorta yaptırılması, maddi sorumluluk sigortası gibi hala uygulanamayan ama bence yapılması da gereken, uygulanması gereken maddeleri var. Ticari pilot ehliyeti de üniversitelere bağlı havacılık birimleri tarafından veriliyor. Daha doğrusu bunların yetkilendirdiği sivil kuruluşlar tarafından veriliyor. Ben ehliyeti FlyCam Akademi'den aldım. FlyCam'de işte biraz böyle custom made, kendi işte özel yapım dronları ilk üreten firmalardan, ilk işte kamerayı bağlayan firmalardan. Dolayısıyla bayağı da düzgün insanlar çalışıyor. Bütün yönetmeliği aşağı yukarı gözden geçiriyorsunuz ehliyet alırken. İşte pratik bilgiler veriliyor. Hatta bir de drone uçuruluyor. Hep herkes kendi drone'unu getiriyor. İşte bilen bir hoca eşliğinde uyulması gereken kurallar vesaire. Şimdi Türkiye'de drone'la ilgili bence en önemli şey uçuş izinleri. Uçuş izinleri de takip edilebileceği iki tane yer var. Bir tanesi aynı zamanda uçuşa uygun havanın olup olmadığının kontrol edildiği bir aplikasyon. UAV, Urfa, Adana, Van Forecast diye bir aplikasyon. Bu aplikasyonda işte akıllı telefonlarla kurulan bir aplikasyon. Buradan hava durumu uçuşa uygun mu değil mi? Kabaca ilk sayfa bunu gösteriyor. Senin lokasyonuna göre işte uçuşa uygun değil mesajı geliyor. Bütün işte rüzgar hızı, ondan sonra yağmur işte olasılığı vesaire. Yani çok faydalı. Her uçuştan önce mutlaka bunu çalıştırıyorum. Ondan sonra bulunduğun lokasyondaki yasak bölgeleri söylüyor sana harita bölümüne girersen. Bu askeri bölgeler olabiliyor. DJI'nin ki sektör lideri yasaklı bölgeleri var. Yani tavsiye etmediği bölgeler bunlar aslında. Onları gösteriyor. Bir dairesel alan olarak gösteriyor. Bir de havacılığın müsaade etmediği, uygun görmediği işte hem coğrafi olarak hem de iklim olarak yerler varsa onları da burada görebiliyorsunuz. Bunun dışında zaten yönetmeliğe göre şehir içinde uçuş yapmak yasak. Yani çok kalabalık yerler, bunların hepsinin tanımları var aslında. Çok kalabalık yer nedir, işte şehir içindedir vesaire. İnsanın yoğun olarak bulunduğu yerlerde uçuş yapmak yasak. Bu yasakla ilgili de eğer uçmanız gerekiyorsa, örneğin işte bir film çekilecek, yani İstanbul görüntüsü lazım. Bununla ilgili de çözümsüz bırakmamışlar. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne uçuştan 5 gün önce diyor ama genelde 10 gün önce başvurmayı tavsiye ediyorlar. Yine internet üzerinden başvuruda bulunuyorsun. İşte drone plakan ve ehliyet bilgilerinle başvuruda bulunuyorsun. Ondan sonra da sana uçabilirsin, uçamazsın gibi bilgiler geliyor ve Sivil Havacılık Genel Müdürlük'teki harita üzerinde sen uçabileceğin bölgeyi işaretleniyor. Şu tarihte şu arkadaş şu drone'uyla uçacaktır anlamı taşıyan bir işaretleme düşüyor haritaya ve artık senin uçuş izni verilmiş oluyor. Bu normal şartlarda bu şekilde işliyor. Ancak birçok drone pilotu diyelim arkadaşımdan duyduğum kadarıyla olağanüstü hal dolayısıyla bunlar yalan oluyormuş. Kimse birçok valilik müsaade etmiyormuş izin olmasına rağmen. Böyle şeyler de kulağımıza geliyor. Bir sonraki aşamada bütün bu izinlerin de toplanacağı, şimdi internet üzerinden aplikasyon olmayan bir şey bu sivil havacılığın ticari uçuş ya da hobi amaçlı şehir içi ya da kalabalık bölgedeki izinleri sadece internetten izlenebiliyor. Bununla ilgili bir aplikasyon üzerinde çalışılıyormuş. Bu da dünyada ilk olacakmış, ülkede uygulanacakmış. Ben bir de bunları Avrupa'daki fotoğrafçı arkadaşlarla da konuşuyorum zaman zaman. Gerçekten orada bazı ülkelerde, daha doğrusu Hırvatistan gibi, işte biraz Doğu ülkeleri gibi, Doğu Avrupa ülkeleri gibi buralarda işler çok daha karışık. Bizi çok şanslı görüyorlar. Hem neyin nasıl olduğu belli. Bizde kesinlikle uçuş yasak ve çok büyük cezaları var gibi şeyler de duyuyorum. Bunun yanı sıra İngiltere'de işte Hollanda'da bayağı ciddi yasaklar var, hatta havada yakalıyorlar. İngiltere'de özellikle ben şimdi gideceğim araştırdım. oldukça rahat uçuruyorlar diye duyuyorum. Hatta drone'un işte Ur'da girişi çıkışı da aynı şekilde kolaymış. Bendeki bilgiler bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Tamam.
Ve böylece de UFO detaylı ve açıklamaları için teşekkür ederiz. Drone almak isteyenler için de ya da düşünenler için de bayağı bence faydalı bilgiler var. Aslında ben hatırlıyorum. Şimdiki ortağım Gökhan'la biz bir defa Ankara'ya gittik.
Hı hı. Sen lazım oldu drone.
Hayır biz satın alıp Türkiye'de o işe girmeyi düşünüyorduk. Ama işin maliyeti o zamanki parayla 30, yani 30 bin lira mı falandı yani. O kadar yüksek paralarda ki ve biz dedik yani bundan nasıl biz kiralayıp da kendimiz kullansak da bu iş döner mi? Ve şu anda gelinen fiyatlara falan bakıyorsun çok düşük. Tabii hala bir şekilde insanlar çekip koyuyor ama artık bir drone bir fotoğraf makinesine döndü neredeyse. Hani o kadar kolay olmasa da neredeyse o seviyelere geldi.
Kullanmak tabii, da bir beceri.
Tabii. Öğreneceksin.
Makinesini daha kolay kullanması sanki.
Sen yani şimdi...
Buyur esprini patlatabilirsin bu konuda. Bu evet da... şunu ayarını yapsana.
Hayır onu demeyeceğim. O bizim müşterilere dönüyorsun. Benim amcamda da çok iyi bir makine var. O da çeker bunları falan demekten. Fark yok. Bir şey kullanmayı bilmek önemli. Hani drone'u alırsın ya da fotoğraf makinesini alırsın. Zamanını harcadığında ikisini de kullanmayı öğrenirsin.
Daha hassas bir ayar
var. Evet. Şöyle bir şey var. Kimse fotoğraf makinesi kullanırken... Tabii suya düşürme, denize düşürmeyi kastediyorum. Onun dışında aleti pert etmene imkan yok. Ama bir drone'u pert etme o kadar kolay ki saniyelik bir iş.
Oldu.
Tamam.
Tamam.
Bu haftayı da böyle kapatalım. Her zaman olduğu gibi havadan sudan @35mm.com adresine maillerinizi bekleriz. Onun dışında bir Facebook grubumuz var havadan sudan isminde.
Ben bir haber
paylaşıyorum. Hala üye olmadıysanız oraya üye olmanızı bekleriz. Benim de vardı bir başka dinleyicimiz de haber geçmişti Rıdvan. Onunkini de gelecek hafta ben geçerim. Tamam. Onun
benim şeyi. De öğrencim Oğuzcan hem gruba üye oldu hem de enteresan haberler paylaşıyor. Tabii orada paylaşılınca ben burada sunamıyorum. Ona bir ara söyleyeceğim Oğuzcan'ı. Yani bu acaba göndersin de sonra paylaşalım. Norveç'te kurulan kütüphaneden kıyamet kütüphanesi.
Ama çok gruba üye olanlar en azından oradan takip ederler. Her zaman yorumlarınızı bekleriz. Bu hafta Poyraz uykuda olduğu için biraz daha rahat ettik. O yüzden bir eleştiri var diyor. Bir
dinleyicimiz vardı. 32. dakikaya zor dayandım sonra kapattım demiş. Haklısınız. Biz de böyle çok zorlanıyoruz tabii bazen.
Uygun zaman bulmakta.
Şimdi mesela biz bu podcast'i çektik. Ama ikimiz de Mehmet'le yorgunluktan bitmiş durumdayız. Bir de uykusuzuz da. Ama Poyraz uyuyor mesela. Çok sakin.
Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Türkiye için hayırlı olması dileklerimizle diyelim. Bakalım gelecek haftaya nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız.
Ama biz daha bir çekim daha yapacağız. Ama o yayınlanmamış olacak. Evet. Bakarsın pazar akşamı yaparız o çekim.
Ya da çekimi yaparız. Ek bölüm yaparız. Öyle bir şey yaparız.
Ama ne olacak ki biz ek desek ne olacak? Yorum yapsak ne olacak Mehmet?
Neyse Türkiye hoş için hayırlısı olsun.
Evet bence de.
Sen de hayırlısı olsun diyorsun değil mi? Evet vatana millete hayırlı olması dileğiyle gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Hoşçakalın.
Müzik Arda Görgün.